Tekrar.
Tekrar. Dolayısıyla adımız da
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba, TRT geleneğindeki en içten sevgi, selam ve saygılarımızla selamlıyoruz. Bugün de sizleri sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri ekibi olarak programı sizler için Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Recep Özden ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikteyiz. Sizleri de programımıza beklediğimizi hemen hatırlatmak istiyoruz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz bizlere program boyunca. Yine hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızsa yine Hayatın Sesleri adıyla aradığınızda ulaşmanız, programımızla ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi, hatta önerilerinizi de paylaşmanız mümkün. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nin ilk müziğine kulak veriyoruz şimdi.
Ne yaptın bana sen? Çünkü ben duvarlara döndüm. Ne aldın benden sen? Çünkü ben duvarlara döndüm. Hem kırıldım hem kırdım. Ah, üzüldüm tabi ben de, kolay değil. Hem kırıldım hem kızdım. Yana yana ah külde oldum. Bire bire düştüm vuruldum. Paramparça oldum ama ölünmüyor yokluğunda. Yana yana ah külde oldum. Bire bire düştüm vuruldum. Paramparça oldum ama. Ah, dağıldım tabi ben de bin parçaya. Hem kırıldım hem kırdım. Ah, üzüldüm tabi ben de, kolay değil. Hem kırıldım hem kızdım. Yana yana ah külde oldum. Bire bire düştüm vuruldum. Paramparça oldum ama ölünmüyor yokluğunda. Yana yana ah külde oldum. Bire bire düştüm vuruldum. Paramparça oldum ama ölünmüyor yokluğunda. Ölünmüyor bak yokluğunda. Kalbim görünmüyor da. İster unut ister unutma. Dipteyim ben daha, düşürmüyor da. Yana yana ah külde oldum. Bire bire düştüm vuruldum. Paramparça oldum ama ölünmüyor yokluğunda. Yana yana ah külde oldum. Bire bire düştüm vuruldum. Paramparça oldum ama ölünmüyor yokluğunda. Yana yana ah külde oldum. Bire bire düştüm vuruldum. Paramparça oldum ama ölünmüyor yokluğunda. Yana yana ah külde oldum. Bire bire düştüm vuruldum. Paramparça oldum ama ölünmüyor yokluğunda.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde arkeolog sevgili Drahşan Akın Özergin'le birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, şehirlerimizin özelliklerini, güzelliklerini paylaşmak çok büyük bir zevk.
Değil
tabii
mi? Evet.
Hele ki o şehir İstanbul olursa, ama İstanbul bir derya. Hangi bir yerinden başlayacağız bilmiyorum ama biz bugün Beyoğlu'na uzanalım istiyoruz.
Tabii.
Çünkü Beyoğlu'nun her sokağı, her binası ayrı bir hikaye,
evet,
değil mi?
Evet, her
bir
birinin
tarihi
ayrı
olduğunu biliyoruz ama
var.
Biz hep o koşuşturmanın içerisinde acaba o tarihi binaların güzelliklerini görebiliyor muyuz, keşfedebiliyor muyuz acaba?
Önünden geçip giderken aslında bir an bir düşünüp, çünkü o yapıların o kadar güzel, zarif işlemeleri, dokuları var ki, bir an bir düşünsek o kadar yüzyıllarca yaşanmış hikayeler var orada. Çok güzel anılar var.
Peki biz nereden başlayacağız? Ama bir de bitirebilecek miyiz? Tabii o
vallahi
mümkün değil, değil mi? Birkaçını ancak değinebiliriz.
Zamanımız yettiği kadar anlatalım. O zaman hızlıca geçelim.
Lütfen.
Mesela bir masal tadında Boter apartmanımız var. Burada İstanbul'da da bu tür apartmanlara genellikle ya yaptıranın ya mimarının adı konuluyor. Onunla anılıyor bu apartmanlar. Bu Boter apartmanı da tabii Doğu'nun ve en gizemli, en güzel şehri. İstanbul'da Boğaz'a nazır. Masal derken o zaman küçük küçük villalardan oluşan Yıldız Sarayı'nda kızıl sakallı bir padişah yaşarmış. Masal büya, ismi Abdülhamit olan bu padişahımız, batılı icatlar olan demokrasi, parlamento, insan hakları, düşünce özgürlüğü gibi kavramlara karşı savaş açarken kendi sarayında İngiliz ve Fransız polisiye romanları, hoş ahenkli operalar, görkemli tablolar, süslü püslü kıyafetler, bunların yılmaz bir koruyucusuymuş. Şimdi tabii bu kadar debdebe içinde bir padişahın kendine has bir terzisi de olmalı. Padişahımızın kendine has bir tersi de mutlaka olmalıymış. Bu sebepten 2. Abdülhamit kendini ve sarayındaki tüm kadınların kıyafetlerini Hollandalı bir terzi olan Jean Botter'ın maharetli ellerine bırakmış. Botter senelerce tüm sarayı, sarayı taklit etmeye bayılan Osmanlı sosyetesini giydirmiş, kuşatmış, eğlendirmiş, çok beğendirmiş her şeylerini. Ve bu arada da hiç kimseye güvenmeyen padişah için de Botter vazgeçilmez biri olmuş doğal olarak. Ve ona zamanı gelince Pera'da kendine bir apartman yapma izni vermiş. Tüm İstanbul'u senelerce giydirmiş olan Jean Botter de kazandığı parayla Pera'da İsveç konsolosluğunun yanında kendi güzel binasını, yine o dönemin saray mimarı olan İtalyan Riccardo Tommaso di Aranco'ya inşa ettirmiş ve böylece de daha sonra da tüm Beyoğlu'nun her yerini süsleyecek olan Art Nouveau akımının ilk örneği de bu binada ortaya çıkıyor. Ve tabii bu arada aynı zamanda Türkiye'de ilk moda evine kavuşmuş oluyor Jean Botter'in bu binasıyla. Ve binanın giriş katları Jean Botter'in atölyesi ve mağazası olarak kullanılmış bu dönem. Üst katlarda aile ve yakın aileyle birlikte yaşayacağı daireler olarak tasarlanmış. Birbirinden güzel oymalarla bezenmiş bu güzel bina, Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar bu ailenin çalışma ve ikamet yeri olarak kalmış. Savaştan sonra Jean Botter en büyük mali destekçisi olan saltanatın kaldırılması ve art arda girilen savaşlardan yorgun ve fakir düştükten sonra İstanbul halkının modayla da ilgilenecek halinin kalmamasından dolayı Paris'e geri dönmüş ve oraya yerleşmiş. Gitmeden de binayı eski Osmanlı vezirlerinden birinin oğlu Mahmut Nedim Oyvar'a satmış. Mahmut Nedim, Zeynep Hanım diye güzel bir hanımla evlenmiş fakat çocukları olmamış. Onlar bu dünyadan göç edince de uzaktan akrabalar bina için miras kavgasına, klasik bildiğimiz hikayeler, tutuşmuşlar. Sonuç bir türlü gelmemiş ve bu apartman terk edilmiş içindeki anılarıyla birlikte. En son giriş katında bir dönem faaliyet gösteren, müzik aletleri satan bir dükkan varmış. 2000'li yılların başında o da kapanınca bina tamamıyla eski hayaletlerini.
Keşke restore edilse de o eski güzelliğini, ihtişamını, günlerini yaşatmaya devam etse.
İşte o müzik dükkanıyla da kapılarını kapatmış artık.
Evet.
Bu güzel bina.
Terk edilmiş vaziyette.
Evet.
Onarımı bekliyor diyelim.
İnşallah. Evet. Değil mi?
Evet. Sonra ilerliyoruz.
İlerliyoruz. Mısır apartmanımız var bir tane.
Meşhur Mısır apartmanı.
Aslında çok duyulmuş, bilinen bir apartman bu. Şimdi bu devirde padişahların sahip olduğu nice şehir, eyalet ve devletlerin arasında en önemlisi Mısır. En büyük zenginlik kaynağı Mısır, buradan vergiler geliyor çok büyük oranda. İmparatorluk zayıfladıkça Mısır güçleniyor ve artık Mısır'ın başında Mısır Osmanlı adına yöneten valiler İstanbul'u dinlememeye başlıyorlar. Kendilerine Hidiv unvanı verip hatta bağlı oldukları Osmanlı'ya savaş açıyorlar ve yeniyorlar da Osmanlı'yı. Daha sonra bu iki devlet barışıyor, iki taraf anlaşıyor. Fakat Hidivlerle padişahlar arasında da bir kıskançlık, bir güç gösterisi alttan alta devam ediyor. Hidivlerin neredeyse her biri bu yüzden İstanbul'da padişahı böyle çatlatmak için birbirinden güzel yalılar, köşkler, kasırlar inşa etmeye başlıyorlar. Bunların hepsi de Boğaz'ın muhtelif yerlerine yapılmış olsa da Pera'nın gittikçe artan popülerliğinin sonunda onlar da karşı koyamıyorlar ve içlerinden Abbas Hilmi Paşa buraya kocaman bir kışlık konak inşa ettiriyor. Bu günümüzün Mısır apartmanı olarak bildiğimiz mimari de burada ortaya çıkıyor. Ermeni asıllı Hovsep Aznavuryan mimarlığını yapıyor bu binanın. Alt katı binayı 6 katlı olarak tasarlıyor. Şu anda 6 katlı değil, son 2 kat daha sonra tabii ruhsat yapılmış, alınarak inşa ediliyor. İlk başta 6 katlı olarak tasarlanmış. Üst katlar komple tek bir ev olarak inşa edilmiş. Abbas Hilmi Paşa
ölünce... O zaman
ölünce,
üst katlar diğer katlardan farklı içinin tabii mimarisi.
Biraz herhalde daha benzetmeye modern. Tabii çalışmışlardır ama çok farklı değildir. Ama tabii o dönemin işçiliğiyle daha sonradan eklenen katlardaki işçilik muhakkak ki çok çok farklı. Evet. Her komple binayı her katı tek bir ev olarak inşa etmiş. Abbas Hilmi Paşa ölünce de bina çocukları ve torunları tarafından kat kat bölünmüş. Ve böylece Mısır Konağı bir apartman haline gelmiş. Bina 1940 yılında Mısırlardan Hayri İpar'a satılmış. Türkiye'deki ilk yerli zenginlerden olan ve zamanında şeker kralı olarak bilinen İparlar, sanıldığının aksine futbol sevgisi yüzünden değil, çeşitli siyasi davalar ve intiharlar sonucu Brezilya'ya yerleşmişler. Bu güzelim binada bir süre sonra devredilmiş. Gerisi bildiğimiz Mısır apartmanı. Bina ile ilgili az bildiğimiz diğer şeylerse Mehmet Akif Ersoy, Mithat Cemal Kuntay gibi edebiyatçıların bir dönem buralarda yaşadıkları. Hatta dişçisi burada olduğundan dolayı Atatürk sık sık bu binaya gelirmiş. İsrail'in gizli haber alma servisi Mossad'ın bir rivayete göre burada kurulduğu söyleniyor. Tiyatro Dot'un bir dönem şok edici oyunlar oynadığı zamanlarda çamaşırhane olan terasın bugün bir gece kulübü ne ev sahipliği yaptığını da artık biliyoruz.
Evet.
Mısır apartmanının da
öyküsü böyle. Evet. Sonra devam ediyoruz. Apartmanları bitmez.
Bitmez. Binaların evet. Bir de Frej apartmanımız var. Bu da Bizans'ın merkezi tarihi yarımadasının tam karşısında bir Ceneviz kolonisi kurulmuş. İsmine de Galata denilmiş. Galata kısa sürede şehrin ticaret merkezi olup yarı özel bir yönetim bölgesindeyken Cenova'dan kalkıp gelmiş bir aile buraya yerleşmiş. Ticaret yapmışlar, çok da zenginleşmişler ve Bizans yıkılıp şehir Türklerin olduğunda da önce Orta Çağ sonra da Yeni Çağ bittiğinde sanayi devrimiyle yelkenler eskiyip yerine buharlı gemiler boğaza girdiğinde soyları devam etmiş ve şehrin en köklü ailelerinden biri olmuş bu aile. Enteresan bir şey, Galvaniler o kadar zenginlermiş ki kendilerine sahip olduğu zenginliği simgeleyen bir kelime Türkçe'ye bu ailenin aracılığıyla gelmiş. Kallavi kelimesi
buradan
bu,
geliyor.
Evet, Galvanilerden geliyor. Bir de bu ailenin dillere destan güzellikte bir kızı varmış, Polin. Polin gönlünü babası Lübnanlı, annesi Amerikalı bir Hristiyan'a kaptırmış. Şan, şöhret, zenginlik, lükse olan düşkünlüğüyle bilinen Selim Han'la Frej'le evlenmiş. Bu evliliğin dört meyvesi olmuş. Jean, Alfred ve Angel isimli üç çocuk ve şişhanenin tam ortasında dikilmiş bir süs pastasını andıran görkemli bu Frej apartmanı. Dördüncü çocukları da burayı kabul etmişler. Binanın yapım tarihi tam bilinemiyor. İşte kimileri 1890'lı yıllar diyor, kimileri 1910'lu yıllar. Mimarı da gizemli. Kraikaidis adında bir mimar ama kendisiyle ilgili de hiçbir bilgi yok. Daha sonra yaptığı binalarla ilgili hiçbir bilgi yok. Belki de sadece bu binayı yaptı ve bitirdi, onu da tam bilemiyoruz. Ama burası yaptığı
tek karakteristik özellikleri yok. Şudur,
evet,
şu döneme aittir
diyebileceğimiz. Hiçbir bilgi yok bununla ilgili ama Yani kendinin aslında yaptığı tek binada buysa öyle bir yapmış ki süslemelerini kimileri abartılı bulsa da yapı güzelliğiyle hakikaten inanılmaz bir yapı. İşlemeleriyle.
Restore de edilmemiş hiç, değil mi?
Yok. Restore görmüş.
Görmüş.
Görmüş. Daha sonradan görmüş. İçi de, binanın içine de gelirsek, bu Frej Apartmanı'nın ünü Angel'in trajedisinde açılan bir kapı aslında. Yani erkek çocuklara ne olduğunu bilinmiyor. Üç çocukları olduk dedik ya. Ama binanın sonradan yakışıklılığıyla ünlü ve Dumlupınar'da da Yunan ordusunun komutanı Trikopis'i esir alan Ferod'un Dirimtekin'le evlenmiş olduğunu biliyoruz. Ve böylece Aysel adını alıyor kızlardan biri ve bina Angel. Daha sonraki adıyla Aysel Hanım'a kalıyor. Feridun Bey tam bir entelektüel ve İstanbul aşığı. İstanbul'un tarihi eserleriyle ilgili yazdığı kitaplar var. Surlarla ilgili çalışmaları var. Ayasofya Müdürlüğü giydiği fraklar, Feridun Bey'e ve katıldığı her davette şen kahkahalarla böyle inanılmaz bir anılar ve isim bırakmış arkasında. Fakat emeklilik yaşları geldiğinde bu güzelim binayı Sarkusyanlara satıyorlar. Günümüz parasıyla da 25 milyon dolar gibi bir meblağ karşılığında, bayağı büyük bir rakam. Frej Apartmanı da artık Sarkusyanların işhanı haline geliyor. Daha sonra Dirimtekinler Nişantaşı'na taşınıyorlar burayı sattıktan sonra. Ve Feridun Bey bir çukura düşüp ayağını kırıyor ve yaşlılıktan da olsa tedavi sürecinde hayatını kaybediyor. Bu bir dönemin en şatafatlı kadını olan Aysel Hanım da mirasçıları tarafından, işte burası biraz üzüntülü, deli raporu alınarak önce hastaneye, sonra huzur evine gönderiliyor. Tüm servetini kaybediyor. Yoksulluk içinde tıpkı eşi gibi bir çukura düşüyor ve hayatını kaybediyor da. Yani Aysel Hanım en zirveyi de görüyor, en dibi de görüyor diyebiliriz. Evet. Frej Apartmanı'nda restorasyonu işte daha yeni bitmiş. Ve maalesef şu anda bir otel olacak.
Evet, evet. Otel olarak hizmet vermeye devam edecek. İçinde neler
evet,
yaşandı.
Evet, yani burada kısaca kısa anlatalım derken tabii o üç çocuk, bu apartmanın dikilmesi, o içinde yaşananlar, o çocukların evlilikleri tabii.
Evet. Aslında restorasyon projeleriyle eski ihtişamlı günlerine dönen binalar var. Keşke Beyoğlu'ndaki binaların, apartmanların hepsi öyle olsa o tarihi güzelliği
aslında
yaşamayı sürdürebilse.
Aslında şeye bile razıyız. Mesela yurt dışında öyle yapıyorlar. Binaların önünü tam eski haliyle restore ediyorlar. Arka tarafı ve iç taraf tamam modern olabiliyor, yenileyebiliyorlar. Ama önü o eski 150 yıl önceki, 100 yıl önceki o taşlar, oymalar, heykeller, yani o kadar zarif. Ama tabii bunlar için de özel işçilik gerekiyor. Bizim şimdiki gibi kalıplar çıkıp fabrikasyon çıkan işçilikler değil bunlar. Hakikaten elle yapılan, özel tek tek binaya özel yapılan işlemeler.
Evet. Ve devam ediyoruz. Sırada hangi apartmanımız var?
Sırada Kamanda Apartmanı'nı anlatalım. Şimdi bunu da hadi masal gibi anlatalım. Avrupa'nın en batısında, İber Yarımadası'nda üç semavi dinden insanlar mutluluk içinde yaşarmış. Ne var ki huzur denilen şey hiçbir toprak parçasında sonsuza kadar devam etmiyor ve insanlar arasında çatışma kaçınılmaz oluyor. Tabii bu yazgıdan İberli halklar da kaçamıyorlar. Ve İspanyalı Müslümanların İspanya'yı fethi sonrasında bölgeyi yeniden Hristiyanlaştırmak isteyen Müslümanların hakimiyetinde gittikçe zenginleşen Yahudilerden hoşlanmayan Ferdinand ve Isabel, bu hikayeleri bilirsiniz, biliyorsunuz, onları bir şekilde sürgün ediyor. Ya canlarından ediyor ya sürgün ediyor. Bu dönemde hatta bu Yahudilere de biz seferat diyoruz. İbranice'de İspanya toprakları anlamına geliyor bu. Osmanlı kucak açıyor, birkaç ülke ve Osmanlı kucak açıyor bu insanlara. Bu topraklardan apar topar göç edip geliyorlar. Bu halkın simalarından biri de, bu isimlerden biri de Kamanda ailesi. Aile önce Venedik'e, 1798 yılında da şehrin Avusturya yönetimine girmesiyle de İstanbul'a yerleşiyor. İstanbul'da ticaretle uğraşıyorlar ve ailenin başı Abraham Salomon Kamando adlı bir şahıs, kurduğu İzak Kamanda ve Siye isimli şirketiyle zenginleşiyor ve İstanbul'da bayağı çok yüklü para kazanıyor. Öyle ki Osmanlı kendi Milli Bankası'nı kurana kadar ülkenin en güçlü bankası olan bir aileden bu. Kıbrıs Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin finansmanını bu aile sağlıyor. Devlet aileyi o kadar borçlanıyor ki bu ıslahat reformu ilan edilmesinde söz sahibi olacak, olacak kadar güçleniyorlar. O yüzden Komando ailesi bu toprakların Rothschild'i olarak da bilinir diyebiliriz. Ve bu arada hayırsever de bir aile. Yani hayırseverlikleriyle de ün yapıyorlar. Ve ülkenin batılılaşmasında, modern bankacılığın gelişiminde, eğitimin gelişmesinde hatta günümüz Beyoğlu Belediyesi'nin ilk hali 6. dairenin kurulmasında da öncülük ediyorlar. Zenginlikleriyle de şehirde simge durumuna gelecek birçok bina yapıyorlar. Karaköy, Pera ve Galata'daki bir sürü hanın yanı sıra kendi şahsi kullanımları için 2 adet bina yapıyorlar. Bunlardan biri bugün Kasımpaşa'da Deniz Kuvvetleri'ne ait olan bir bina. Bu ailenin sarayıymış bu bina. Ama buradan çok belki de işlerine daha yakın olan Komando apartmanını yapıyorlar. O da bugün Galata'da Serdar Ekrem'de olan bir bina. 1861 yıllarında ailenin ikameti için inşa ediliyor bu binada. Ve Kasımpaşa'da Haliç'e nazır bina yaz ayları için kullanılırken kış evi olarak da yine aile burada kalmaya devam ediyor. Şirin ahşap cumbaları, bu şirin ahşap cumbaları ile dikkat çekiyor bina. Ev önce ailenin çocuklarından Rafael'in ani ölümüne tanık oluyor. Yani bunlarda da yine üzüntülü hikayeler var. Bunun sonucu tabii baba Abraham Salomon bunalıma giriyor. Ve İstanbul'dan ve evden uzaklaşmak istiyor. Paris'e yerleşiyor. Birkaç sene sonra da ölüp vasiyet üzerine İstanbul'a getirildiğinde cenazesi ilk olarak bu eve taşınıyor. Son yolculuğuna yine bu evden uğurlanıyor. Ailenin geri kalan diğer oğlu Mose Komando, oğlu Nisim ve kızı Beatrice ile birlikte Paris'e yerleşiyorlar. Nisim 1. Dünya Savaşı'nda pilot olarak Fransız ordusuna katılmış. Fakat 1917'de savaş sırasında ölüyor. Beatrice de şimdi müzisyen kocası ve 2 çocuğuyla birlikte hala bu binada olduğu gibi ailenin servetinin tek sahibi olarak kalıyor. Fakat zenginliğine o kadar güveniyormuş ki gelen tüm uyarılara rağmen 2. Dünya Savaşı esnasında Paris'ten kaçmıyor. Ama Nazilerin nefreti ve tabii ona da yansıyınca tüm zenginliğine ve gücüne karşılık tutuklanıp tüm ailesiyle birlikte toplama kampına gidiyor. Ve ünlü bu Komando ailesinin soyu 1944 yılında Auschwitz kampında ölümleriyle hepsini son buluyor. Binaya gelince uzun yıllar ortada bir mirasçı olmaması nedeniyle atıl vaziyette çürüyor. Yalnız çok yakın bir tarihte restore edilmiş. Şimdi o da bir otel.
Evet. aslında pek çok tarihi bina restore edilmiş ve kafe, restoran, otel olarak hizmet vermeye devam ediyorlar. Kaybetmektense böyle kullanılması da güzel tabii belki ki de. Ama çünkü tamamen kaybetmeyi hiç göze alamıyor insan. Özellikle yani, Beyoğlu'ndaki
bu
güzel binaları.
Tabii o eski havayı da koruyarak o şekilde o konseptle bir otel yapılıyorsa... Evet. Tabii ki daha güzel, daha keyifli. O dönemi yansıtan bütün o işlemeler her şey içinde barındıktan sonra.
Evet, atıl olarak
sonra...
durmasındansa ama korunarak her şeyiyle
işte önemli olan o zaten koruyabilmemiz. Onu da koruyamıyoruz çoğunlukla.
Aslında o kadar çok bina, o kadar var, çok var, neler var. Alman Lisesi var. Hatta yolun sonunda o ihtişamıyla Galata Kulesi var. Pasajlar var. Beyoğlu bitmez ki. Beyoğlu bir derya. Sonraki programlarımızda konuşmaya devam edelim.
İnşallah. Tabii ki çok sevinirim.
Çok güzel, çok keyifli bir sohbetti. Çok keyifli bir gezi yaptık sizinle bu sayede.
Ben teşekkür ederim. Dersin.
Sevgili dinleyicilerimiz, arkeolog sevgili Drahşan Akınözü Ergin de bugünkü konuğumuz. Kendisine teşekkür.
Güzellik her nerede olursa, er geç günün birinde kavuşur isteğine. Herhangi bir zaman ışıldar bir yerde, hele hasret kalmış acı çeken uzak düşmüş gönüllerde. İki gözyaşı bir olmuş denizde, her ikisi de taşmış etkinlere. İki gözyaşı bir olmuş denizde, ışık tutarlar gelip geçenlere. İki gözyaşı bir olmuş denizde, her ikisi de taşmış etkinlere. İki gözyaşı bir olmuş denizde, selam ederler tüm sevişenlere. Zincirler vurulsa, dökülen her gözyaşı akacak denize. Karanlık gecede bir ışık yanacak, seven iki insan buluşacak o koskoca deryalarda. İki gözyaşı bir olmuş denizde, her ikisi de taşmış etkinlere. İki gözyaşı bir olmuş denizde, ışık tutarlar gelip geçenlere. İki gözyaşı bir olmuş denizde, her ikisi de taşmış etkinlere. İki gözyaşı bir olmuş denizde, selam ederler tüm sevişenlere. İki gözyaşı bir olmuş denizde, selam ederler tüm sevişenlere.
...5.34'ü gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hristiyan alemi önümüzdeki günlerde dini açıdan en önemli olan bayramları Paskalya'yı kutlayacak. Ancak Paskalya'nın kutlanış biçimi, adet ve gelenekler ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. 3 milyona yakın Türk'ün de dolaylı olarak bu bayramdan etkilendiği Almanya'daki Paskalya'yı konuşmak üzere sevgili Cem Dalaman karşımızda. Cem merhaba.
Merhabalar Nilgün, dinleyicilerimize de sevgi ve saygılar.
Teşekkür ediyoruz. Evet, bize birazcık Paskalya'dan söz eder misin lütfen? Hristiyanlar açısından önemi nedir Paskalya'nın?
Evet, Paskalya Noel'den önemli. Hristiyan'daki dini hiyerarşiye baktıkta buradaki tanımlamasıyla yoğurtu, Paskalya yoğurtusu ya da Paskalya bayramı Hristiyanlara göre Hazreti İsa'nın havarileriyle birlikte yediği son yemeği, ardından ölümünü, insanlık adına kendini feda edişini, çamaha gerilişini ve 3 gün sonra dirilişini simgeleyen toplam 4 günlük bir bayram süreci. Tarihi ayın durumuna göre saptandığı için Paskalya'nın ne zaman başladığı yıldan yıla değişiyor. Katolik Kilisesi'nde mesela ilkbaharın başlangıcı olan 21 Mart'ın ardından gelen ilk dolunaydan sonraki pazar günü kutlanıyor. Genelde 22 ile 26-27 Mart tarihleri arasında değişiyor bu. Ortodokslar ise farklı bir takvim kullandıklarından Paskalya'yı daha sonra kutluyorlar. Yaklaşık 3-4 haftalık bir gecikmeyle kutluyorlar. Demin de belirttiğim gibi 4 günlük bir süre. Cuma günü başlıyor, pazartesiye kadar sürüyor. En önemli gün Hristiyanlar açısından kutsal cuma olarak tanımlanan cuma günü. İşte Hazreti İsa'nın çamağa gerilişine andıkları Hristiyanların gün. bazı toplumlarda bugün de dini kortejler düzenleniyor ve Hazreti İsa'nın çarmıha girilişi canlandırılıyor. Televizyondaki haberlerden biliyordur bazı dinleyicilerimiz belki. Aynı gün oruç günü, eğlenceler yasak, et yenmiyor. Çok 19. yüzyıldan bu yana Almanya'da da kamuya ait alanlarda tüm eğlenceler yasak, diskotekler kapalı kalıyor, lokantalarda müzik çalınmıyor, düğün sünnet gibi eğlenceli etkinlikler yapılmıyor Nilgün.
Evet, peki kendine özgü simgeleri de var Paskalya'nın. En çok bilinenleri arasında tavşanı ve yumurtası yer alıyor. Nereden kaynaklanıyor bu simgeler?
Evet, o esasında özellikle Almanya'da çok böyle fetiş haline getirilmiş bir olay. Her tarafta bugünlerde Almanya'da olanlar ya da Almanya'ya gelecek olanlar, gelecek olanlar görecektir. Her tarafta Paskalya tavşanları var, Paskalya yumurtaları satılıyor ya da süs olarak evlerde de bulunuyor. Doğru söylemek gerekirse bu iki simge olmadan Paskalya düşünülemiyor. Geleneklere göre yumurta hayatın kaynağı, tavşan ise doğurganlığın sembolü Paskalya bağlamında. Çocuklar tabii Paskalya tavşanlarının sakladığına inanıyorlar. Rengarenk yumurtaları ve bayram boyunca işte çeşitli yerlere saklanan bu yumurtaları arayıp buluyorlar ve afiyetle yiyorlar. Kilise Orta Çağ'da Paskalya öncesinde 4 hafta boyunca yumurta ve et yenmesini yasaklamış. Ancak ondan sonra işte Paskalya'nın gelmesiyle birlikte yumurtalar tekrardan sofralara geliyor. Aileler yumurta yiyorlar. O zamandan bu yana, yani Orta Çağ'dan bu yana gelen bir gelenek.
Evet. Şimdi az önce bahsettin sen, eğlenceler ve müzikli etkinlikler yasak dedin. Cuma günü yaşam adeta duracak tabii ki.
Evet.
Peki Türklerin ve diğer Müslümanlar nasıl geçiriyor bugünü? Türkler bir yasa sanıyorum söz konusu. Bundan dolayı da şikayetçiler.
Evet. Yani tabii doğru söylemek gerekirse Hristiyan olmayanlar ya da bu bayramı kutlamayanlar, daha doğrusu Cuma günü, işte o Cuma gününün özel anlamına kendi açılarından önem vermeyen insanlar için oldukça sıkıcı bir gün Cuma günü, doğru söylemek gerekirse. Demin de belirttiğim gibi Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği gün kutlama yasağı var. Ertesi günlerde bütün bayramlarda olduğu gibi çocuklar seviniyor, aileler bir araya geliyor ama Cuma günü böyle bir garip sessizlik oluyor tüm ülkede. Müzik yasağı var, müzikli eğlence yasağı var daha doğrusu. Ama bu yasak çağın koşullarına, Almanya'nın o çok kültürlülüğüne uyuyor mu, bunu tartışmak gerekiyor ve bu gerçekten de sorgulanıyor son yıllarda. Ancak kilise bu konuda çok ısrarcı ve başka bir deyişle tutucu. Sivil toplum örgütlerinin bu konudaki yasağın kaldırılması yönündeki çağrılarını yıllardır cevapsız bırakıyor kilise yetkilileri ve İsa'nın çarmıha gerildiği günü tüm toplumun hüzün içinde olması gereken bir gün olarak tanımlıyorlar ve bunu savunuyorlar. Tabii bu yasaktan en çok etkilenenler, senin de belirttiğin gibi, Hristiyan olmayanlar, örneğin Türkler, Müslümanlar. Onların da eğlenceli bir araya gelip örneğin düğünlerde, sünnet törenlerinde eğlenmelerine izin çıkmıyor. Bu yüzden Könlü bir düğün salonu sahibi Paskalya öncesi Cuma gününde etkinlik düzenleyebilmek, daha doğrusu bir sünnet töreni düzenleyebilmek için adli yola başvurdu. Ancak Mehmet Doğan adlı vatandaşın hem kiliseden hem de mahkemeden aldığı cevap yine red oldu. Mehmet Bey bu konuda anlattıklarını, daha doğrusu Mehmet Bey'in bu konuda anlattıklarını birlikte dinleyelim. Sonra tekrardan birlikte olacağız.
Şimdi aslında bunu anlayabilmek kolay değil günümüzde. Almanya gibi bir ülkede bunu anlayabilmek gerçekten kolay değil. Dini özgürlüklerin olmuş olduğu bir ülkede bir dinin öbürünü etkilememesi lazım. Hiçbir koşulda, yani ne pozitif ne negatif etkilememesi lazım. Yani bizim burada kendi aramızda kapılarımızı kapattıktan sonra bir sünnet düğünü yapmamızın önünde aslında engel olmaması gerekiyor. Bir de bu yasanın yaklaşık 150 yıllık bir geçmişi var. Biz de mahkemeye sunduğumuzda dedik, yani 150 yıl önce verilmiş olan bir yasa, yürürlüğe girmiş olan bir yasanın ilk 21. yüzyılda özellikle Almanya'da multikültürel bir toplumdan bahsetmiş olduğumuz, özellikle de Müslümanların artık günümüzde çok büyük bir etkiye sahip olmuş olduğu Almanya'da bu yasanın ciddi bir şekilde yürürlüğe girmiş olmasını doğru bulmuyoruz diye biz bir de dini özgürlükleri açısından mahkemeye verdik.
Evet, düşünceler böyle, ancak sanıyorum Hristiyanların bu özel gününe de birazcık da saygı duymak gerekiyor sevgili Cem.
Evet, saygı haklı. Mehmet Bey de haklı kendi açısından ama Hristiyanlar da haklı, doğruyu söylemek gerekirse. Ne de olsa kendi memleketleri o açıdan. Zaten insanlar saygı duyuyorlar. Onu da altını çizmek gerekiyor. Yılda bir gün müziksiz, öyle bağırıp çağırmadan da en azından aile çevresinde kalarak eğlenmek mümkün diye düşünüyorum.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Cem Dalaman. Aktardıkların için yine birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
İyi yayınlar, iyi günler.
Sevgili dinleyicilerimiz, şefimiz sevgili Özgür Aksu'na bizlerle birlikte köşemizde. Merhabalar, Özgür hoş geldin.
Hoş bulduk, merhaba.
Evet, yine bugün bir tatlı tarifiyle dinleyicilerimizle birlikte olacağız. Hep öyle diyoruz, umarız tatlansın.
O yüzden bu aralar çok tatlı yapıyoruz. Çünkü ağzımızın çok tadı olmadığını düşünüyoruz bu aralar.
Evet.
Tabii iyi gelmesi lazım. Yani yiyeceklerin de gıdaların da bize iyi geldiğini biliyoruz. Yani psikolojimizi de etkilediğini, motive de ettiğini, keyif de verdiğini, enerji de verdiğini biliyoruz. O yüzden bu arada biraz tatlıyı fazla tüketiyoruz.
Evet. Hatta paylaşalım. Yapıp paylaşalım.
Tabii ki. Tabii ki paylaşalım.
Söyledik ki,
paylaştıkça çoğalalım.
Çoğalalım. Evet.
Bugün ne yapacağız? Bugün
ne yapıyoruz?
Tex-Mex dedikleri, yani Meksika ile Texas sınırının iki tarafında da yapılan ama daha çok Latin Amerika'nın ve Meksika'nın tükettiği ve oraya özgü bir tatlıyı yapacağız. Ama aslında tatlı değil yapılışı, yani orijinali. Normalde içine tavuk ve buna benzer şeylerin konulduğu bir dürüm normali.
Evet.
Ama bunun ortaya çıkış hikayesinden kaynaklı olarak zaman içerisinde farklı farklı çeşitli şekilleri yapılmış. Chimichanga'nın. Adı chimichanga. Chimichanga'nın ismi chimichanga? Nereden geliyor? Zaten oradan çıkıyor. Burrito'yu, o bizim dürümümüz vardır ya, lavaşa yaptığımız.
Evet.
Onların da tortilla ekmeğine yapmış oldukları bir dürümleri var.
Hı hı.
O dürümü büyük bir yağ kazanının içerisine, kaynar bir yağ kazanının içerisine düşürüyorlar tesadüfen. Yani yanlışlıkla. Ve şef tabii ki içine düşünce eyvah yaktık ya da işte kahretsin düştü ve yandı anlamında chimi ifadesini kullanıyor. Arkasından da changa diyor. Ve bu bir arada ikisinin kullanımıyla aslında yemeğin adı oluyor.
Chimi ne? Changa chimi ne?
Chimi işte kahretsin.
Kahretsin tüh anlamında. Changa. Anlamında.
Changa da yaktık.
Yaktık, evet.
Yani tüh yaktık anlamına evet geliyor baktığımız zaman. Chimi changa. Olumsuzluk şeyi de var içerisinde, fiili de var. Sonrasında bu bir şekilde bir yemek tarifi haline getirilip geliştiriliyor. Ve Latin Amerika'da çok tüketilen bir yemek haline geliyor. Aslında yemek yani etli ve işte patatesli, avokadolu, sebzeli birçok çeşidi var dürüm şeklinde. Ama biz bu sefer bunun tatlısını yapacağız.
Ne kullanacağız içine?
Elma ve ananas koyacağız içine.
Evet, elma ve ananası yakacağız.
Yakacağız. Elmalı ananası chimichanga yapacağız.
Evet.
Chimichanga da deniyor, chimichanga da deniyor. Çok farklı söyleyiş şekilleri var.
Bölgeye göre değişiyor.
Yapılışı çok kolay, çok basit. Malzemesi de çok az. Çok da hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz aslında. İsterseniz bunu fırında da yapabiliyorsunuz. İsterseniz kızartabiliyorsunuz.
Orijinali kızartma.
Evet. Çünkü yağın içine düştüğü için oradan geliyor. Ama daha hafif olsun istersek biz bunu izli döküm tavada bile yapabiliriz. Orada bile olabilir.
Daha da kolaylaştırır
evet
şahsen.
Ama o biraz da bir daha meşakkatli bir iş onunla uğraşmak. Fırında yapmak daha kolay aslında. Ne lazım bunu yapmak için? Evvela bir tatlı kaşığı tereyağı, bir elma, yarım ananas, 3 çorba kaşığı toz şeker, yarım çay kaşığı tarçın, tortilla ekmeği ve kızartmak için de bir bardak sıvı yağ. Bu kadar.
Çok kolay.
Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Önce tavada tereyağı eriteceğiz. Üzerine şekeri ekleyeceğiz. Biraz karamelize olur gibi olacak. Sonra üzerine küp küp doğradığımız küçük parçalar halindeki ananas ve elmayı ekleyeceğiz. Sonra bu ikisini karıştırmaya başlayacağız.
Aynı anda ekliyoruz.
Aynı anda beraber ekliyoruz, karıştırmaya başlıyoruz ve pişiriyoruz bunu aslında. Bildiğiniz pişiyor. Pişen karışım hafif yumuşadıktan sonra bunu tortilla ekmeğimizin, ki yuvarlak küçük daire halindeki ekmektir tortilla. Bizim lavaşımıza benzer, biraz daha kalındır. Daha esnektir.
Biz bizim lavaşlarla yapamaz mıyız?
İnce kalır bizim lavaşlarımız.
Anladım.
Bu birazcık daha kalın. Ama kalın bir lavaş bulursak yapabiliriz tabii ki. Daha sonra tortilla ekmeğinin üzerine o karışımımızı, elma ve ananası koyuyoruz. İstersek rulo şeklinde, istersek de bizim bildiğimiz o normal dürüm yapma tekniğiyle kenarların içine katlayıp sarma ya da kare şeklinde de olabilir, fark etmez. İstediğimiz şekilde katlayabiliriz. Tavada az yağ ile birlikte bunu kızartıyoruz.
Peki açılmıyor mu alttan kızartırken?
Açılabilir. Kontrol yaparsak açılmaz. Zaten içinde malzeme olduğu için durur. Onu maşayla alt üst edebiliriz. Ama açılma riskine karşı kürdan da saplayabiliriz.
Evet.
O bir korumadır. Emniyet kilididir. Kızarttıktan sonra üzeri hafif yağlıyken hafif peçetede yağını alıp ondan sonra tarçın ve toz şeker döküp üzerine ona buluyarak daha sonra dondurmayla bir tabakta servis edebiliriz.
Ay çok güzel.
Çok güzel, çok lezzetli de bir tatlı. Çok da basit bir tatlı. Ha fırında nasıl oluyor diyorsanız aynısını fırında da yapıyoruz. 200 derecelik bir fırında yaklaşık 20 dakikada daha önce ısıtılmış bir fırında. Bu hazırladığımız chimichangaları yağlı kağıdın üzerine koyarak hiçbir şey yapmadan normal ruloyu sardıktan sonra yağlı kağıdın üzerine koyup 200 derece fırında yapabiliriz.
Ama şimdi kızarttıktan sonra bir yağ oluyor, onu alıp üzerine toz şekerse fırında kuru olacaktır.
Evet.
Onun için ne yapacağız?
Onun için de fırçayla tereyağı sürebiliriz üzerine.
Çıkardıktan sonra
az bir şey. Ondan sonra buluyabiliriz. Yani onu yine tuttururuz bir şekilde.
Evet,
bir problem olmaz onda.
Evet.
Ve tüketiminde çok rahattır. Yani ekmekle yeniliyor gibi düşünebilir. Aslında tortilla o formundan çıkıyor. Bir anda hamura dönüşüyor aslında. Tatlı hamuruna dönüşüyor o forma girdikten sonra. Çünkü içindeki o karamelize şerbeti emiyor ve ekmek tadını almıyorsunuz daha sonra.
Evet.
Bir krepmiş gibi oluyor. Çok tatlı, çok
evet,
keyifli.
Gerçekten öyle.
Dondurmayla da servis edebilirsiniz. İsterseniz yanına çilek dilimleyip...
Fotoğrafını paylaştık mı acaba?
Paylaştık, hatta yapılışıyla birlikte paylaştık. Sosyal medyada Hayatın Sesleri Facebook sayfasından da görebilirler arkadaşlarımız.
Fotoğrafını.
Hatta kademelerini tek tek resimli halinde koydum ki özellikle nasıl yapıldığını da görmüş olsunlar. Yani tavada elmaların, ananasların karamelize edilmesinden tortilla ekmeğine konulup sarılmasına, ondan sonra kızartılıp sonra tabaklanmasına
kademe kadar
bütün resimleri var.
Facebook sayfamızda görebilirler.
Mevcut.
Çok da kolay bir tarif gerçekten. Teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Değişik ve kolay tatlarla bizi tanıştırdığın için sevgili Özgür. Dinleyicilerimiz bakalım yapıp paylaşsınlar diyoruz yine her zamanki gibi ama paylaşmıyorlar. Kaçırdılarsa sen anlatırken yine Facebook sayfamızdan
Hayatın seslerinden detayları görebilirler. Malzemeleri de görürler. Yapılışında hepsini paylaşıyoruz. Oradan alabilirler. Hatta bunları bence biriktirsinler. Yani kopyalasınlar bilgisayarlarında. Bir süre sonra tahmin ediyoruz ki küçük bir tarif kitabı, tüm dünya mutfaklarından örneklerin olduğu bir tarif kitabı bile elde edebilirler. Sürekli takip ederlerse.
Benim var. Oldu mesela.
Evet. Burada her seferinde paylaştıkça.
Evet. Paylaştık ve ben deniyorum da dinleyicilerimiz de mutlaka deniyorlardır. Çünkü gerçekten çok değişik tarifler paylaştık her zaman. Sadece tatlı değil. Hem dünya mutfağından işte değişik çorbalar, pek çok farklı lezzeti paylaştık.
Mesela bunu daha çok chimichanga'yı yemek olarak tüketilir. Bu çok az bilinir mesela.
Sadece yemek olarak içine ne sarıyorlar?
Didilmiş tavuk. İsterlerse püre olarak, yani burrito mantığıyla siyah fasulye ezmesi konulabilir. Soğan.
Siyah fasulye dediğin Meksika fasulyesi.
Meksika fasulyesi, evet. Soğan aynı şekilde rendelenip sarımsakla beraber.
Evet.
Hepsini bir araya getirip sebzeyle güzel bir sarma haline getirip de yapabilirler aynısını.
Evet.
Aslında chimichanga aslında o dürümün yağda yanmasından kaynaklı. Bu farklı bir versiyonu.
Evet.
O yüzden istedikleri gibi bunu servis edebilirler. Yanına elma dilimleyip de koyabilirler. Dondurma koyabilirler. Üzerine çikolata sos dökebilirler. Çok
ne
farklı şekillerde tamamen keyiflerine ve hayal güçlerine kalmış bir şekilde süsleyebilirler.
Evet. Görüntü muhteşem. Şu anda nasıl yapıldığından bitimine kadar.
Afiyet olsun. Ağızları tatlı olsun.
Evet, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Bu güzel tat için haftaya yine birlikteyiz köşemizde sevgili.
Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere. Hoşça kal. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Bugün de başkentten programı sizler için Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında Recep Özden vardı ve spikeriniz ben Dilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrasında yine başkentten merhaba demek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Jump.